Ayrım 25, sayfa 269, Memorandum, Anders de la Motte. 37. Bölüm. Daire hala ağır dezenfektan kokuyordu. Tüm panjurlar açıktı ve harap haldeki kanepenin yerine yenisi gelmişti. Bunu çocuklar halletti dedim onlar. IKEA'ya gidiverdiler. Kilitleri de değiştirmek ve yeni bir askı kilit almak yerinde olur diye düşündük. Böylece adaya dönecek gibi hissetmezsen birkaç gece burada kalabilirsin. İç soruşturmacılar tatil izni kullanıyor gibi görünüyor. Son birkaç gün epey olaysızdı. O nedir? Molnar Sarac'ın elindeki çantayı işaret ediyordu. Berk verdi diye mırıldandı Sarac. Eşya deposundan kurtarmayı başardığı bazı kişisel eşyalarım. Yalan söylemek şaşırtıcı derecede kolay gelmişti. Sarac banyoya gitti ve çantayı lavabonun altındaki dolaba tıkıştırdı. Bir an için açacak gibi oldu ama kapının hemen ardında Molnar'ın adımlarını duyabiliyordu. Kan lekeli ceketini çıkarıp küvete attı. Klozete oturup pantolonuyla uğraşmaya başladı. Bastonunu bir yerlerde ya Högbergsgatan'da ya da polis arabasında unuttuğunu fark etti. Önemi yoktu, onsuz da idare ediyordu. David dedi Molnar banyo kapısının diğer tarafından. Valli'nin söyledikleri doğru. Sesi gergin geliyordu. Tüm bu Janus olayı gri bir alan. Bunun hepimiz farkındayız. Bir an durakladı. Ama olasılıklar risklerden ağır bastı dedi Sarac. Molnar'ın iç çekişi kapının ardından bile duyuldu. Janus oldukça benzersizdi. Oyunu tamamen değiştirmek için bir fırsattı. Harika sonuçlar aldık. Toplamda neredeyse 30 kilo uyuşturucu ele geçirdik. Milyonlarca dolar değerinde uyuşturucu, çalıntı, lüks arabalar, silahlar dedim onlar. Ama herhangi bir şey ters giderse sadece ben zarar görecektim. Yetkisini aşan tek polis memuru olarak. Sarac öfkelenmeye başladığını hissediyordu. Aslında bu benim fikrim değildi David. Kimindi peki? Sarac banyo kapısını açtı ve Molnar'ın kederli gözlerine baktı. Öfkesi hemen geçti. Aniden farkına vardı. Benim diye mırıldandı. Hepsi benim fikrimdi. Sarac yutkundu. Birden midesi bulanmıştı. Demek ki Berk bunu demek istemişti. Kendini kendinden korumalıydı. Asıl bilmek istediğin şey Peter, sözümü hala tutup tutmayacağım mı? Kıyamet kopunca bütün suçu üstlenip üstlenmeyeceğim mi? Tanrı aşkına David, Molnar acı çekiyor ve doğru sözcükleri arıyor gibiydi. Berk bocalıyor dedi Sarac. Bölgesel suçların başı ona bir anlaşma teklif etmiş. Eğer kasanın soyulmasını üstlenir ve diğer amirleri temize çıkarırsa emekliliğine kadar tam maaş alacakmış. Janus'tan bahsetmesi ve onun yasa dışı bir ajan olduğunu söylemesi falan bunlar da anlaşmaya dahil. Molnar şüpheli bir ifade takındı. Kiel Berk asla böyle bir şeyi kabullenmez. Kendi memurlarından birini asla satmaz. Öyle mi dersin? Sarac aniden holde üzerinde iç çamaşırları, çorapları ve tişörtü dışında bir şey olmadan durduğunu fark etti. Yatak odasına gitti, orası da temizlenmişti. Yatakta yeni bir şilte vardı ve tüm kıyafetleri yıkanıp titizlikle katlanarak dolaba kaldırılmıştı. Natalie yapmış olmalıydı. Sarac bir an için onun burada olmasını dilediğini fark etti. İşlerin aldığı son halde güvenmeye cesaret edebildiği tek kişiydi. Molnar'ın banyo kapısını kapattığını duydu. Bir eşofman altı alıp giydi, sonra toparlayarak salona gitti. Sağ bacağını giderek daha iyi kullanıyordu. Kanepe boştu. Sarac Molnar'ın banyoda suyu açtığını duydu. Oturdu, dolgu malzemesi sertti ama muhtemelen zaman içinde yumuşayacaktı. Valli'nin peşimde birisinin olduğunu söyledi dedi banyodan duyulabileceği kadar yüksek sesle. Birisinin Janus'un benim için çalıştığını anladığını, hatta beni Söderleden tünelinde öldürmeye çalışmış olabileceğini söyledi. Banyo kapısı açıldı ve Molnar dışarı çıktı. Sen de ona inandın dedi. Herhalde Oscar sana koruma da teklif etmiştir değil mi? Onun yerinde olsam ben de aynısını yapardım. Önce tehdidi belirt, sonra koruma teklif et. Birini işe almak için klasik yöntem. Yani sence yalan mı söylüyor diye sordu Sarac. Öyle demedim dedim onlar. Sarraç aniden başını tuttu, gözlerini kapattı ve geriye yaslandı. Aklına yine Sabatini gelmişti. Kan ve nefessiz fısıltısı. Böyle olmamalıydı. Söz vermişti. Sabatini, onu tanıyordun değil mi diye sordu Sarraç. Molnar başını salladı. Onu çok eskiden ben işe almıştım. Ben birim değiştirdiğimde onu sen devraldın. Önemsiz bir hırsızdı. Bu şekilde ölmesi üzücü. Neler olduğunu ya da Höckbergsgatan'da ne yaptığını anlatmadın. Sabatini'ye bir şey sormak istediğimi fark ettim ama çok geç kalmıştım dedi Sarraç. Mollar kanepeye oturdu. Kimin yaptığını söyledi mi, onu kimin bıçakladığını? Sarraç derin bir nefes aldı. Hepsi onun suçu cümlesi zihninde yankılanıyordu. Birçok şey mırıldanıyordu, sadece yarısı anlaşılabilir şeylerdi. Sarraç sesini tarafsız tutmaya gayret etti. Neden yalan söylüyordu? Neden Sabatini'nin söylediklerini tekrarlamıyordu? Brian Hansen, Selim Markoviç ve Pasi Lehtonen diye devam etti Sarraç. Molların kaskatı kesildiğini gördü. Hepsi benim için çalışıyordu değil mi? Molnar başını onayladı. Yani biliyorsun. Öldüklerini, yani Sabatini gibi öldürüldüklerini mi? Evet, keşfettim tek başıma. Kimse bana söylemeden. Defter. Molnar gözlerini kıstı. Sabatini'ye o yüzden gittiğini hissetmiştim. Şifreyi çözdün ve bir isim buldun. Yine de beni aramadın. Sesi soğuktu. Eskisi gibi arkadaşça gelmiyordu. Bana güvenmiyor musun David? Sarraç omuz sıktı. Sen bana güveniyor musun Peter? Neden birilerinin kaynaklarımı temizlemeye çalıştığını söylemedin? Ayrıca benden gizlediğin başka şeyler de var değil mi? Molnar ona baktı, dilini dişlerinin üzerinde gezdirdi. Nasıl cevap vereceğini düşünüyor gibiydi. Pekala David dedi, haklısın, bahsetmemeyi tercih ettiğim şeyler var. Molnar hafifçe kımıldandı, bir kez daha doğru sözleri arandı. Hastanede kazadan sonra kan testlerin. Devam et dedi Sarraç. Hem THC hem de metamfetamin pozitif çıktın. Sarraç'ın midesi kasıldı. Evindeki yapış yapış meth piposunu düşündü. Orasının bir eroinman yuvası gibi koktuğunu, öyle hissettirdiğini hatırladı. Ben üzülerek söylüyorum, çok da şaşırmadım diye devam ettim onlar. Bir süredir şüpheleniyordum. Sanırım bu meseleyi sana açmayı düşündüğümü söylemeliyim. Ama dürüst olmak gerekirse David... Molnar iç geçirdi. Sabah akşam Yanus'la çalışıyordun. Harika sonuçlar alıyor, hepimizi başarıdan başarıya koşturuyordun. O halde kırılmayan bir şeyi neden tamir edesin? Molnar zemine baktı. Ama fark etmem gerekirdi. Bu kadar büyük bir projeyi tek başına destek olmadan yürütmenin ağırlığı, kovulma, hatta belki hapse girme riskine girdiğini bilmek. Sirk ipinde yürümek gibi bir şey bu. En ufak hatayı bile affetmez. Molnar devam etmeden önce bir an nefesini tuttu. Bazen muhbirlere fazla yaklaşırız David. Paylaşmamamız gereken bilgiler paylaşırız. Yalnız seninle aynı durumdaki, senin ne yaşadığını bilen tek kişiydi. Belki bir şeyler almayı önerdi sırf başa çıkabilmen için. Odağını korumak için amfetaminler, rahatlamak için afyon. Her halükarda artık geçmişte kaldı. Test sonuçlarını değiştirdik. Yani raporda bunlardan bahsetmiyor. Hastanede 3 hafta geçirdikten sonra da temizlendin. Ben de sana bunlardan bahsetmemeye karar verdim. Şimdi geri dönüp bakınca aptalca geliyor ama işin aslı şu ki sana daha fazla destek olamadığım için kendimi suçlu hissediyordum. Ve Yanus'la bu kadar yakınlaşmanıza izin verdiğim için. Hepsi onun suçu diye içinden geçirdi Sarraç. Molnar hala yere bakıyordu derken doğruldu. Onun hakkında tam olarak ne hatırlıyorsun David diye sordu. Hafızan biraz daha netleşmiştir herhalde değil mi? Sarraç başını iki yana salladı. Hala pek düzelmedi. Böylesi önemli bir suçluyu işe alabildiğime göre epey önemli bir açığını yakalamış olmam lazım. Para olamaz. Emniyetin verdiği anca fındık fıstık. Yani başka bir şeydi, önemli bir şey. Muhtemelen bir çeşit sır. Ben de bunu düşünüyordum dedim oğullar. Devam et, görüntüsüne dair herhangi bir detay hatırlıyor musun? Neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum. Kafasına kapüşon çekmiş siyahlar içinde bir karaltı sadece. Onunla nasıl iletişim kurduğuma, nerede buluştuğuma dair hiçbir fikrim yok. Ama onu görsem kesin tanırdım.
Anladım. Molnar bir süre düş. Peki daha az spesifik olmaya çalışırsak acaba işi nasıl yürütmüş olabilirsin? Ağır siklet bir suçluyu işe alıyorsun. Kimliği kesinlikle deşifre olmaması gereken biri. Kuralları çiğnediğini ama gözlerden uzak yaptığın sürece patronunun göz yumacağını biliyorsun. İlk neye odaklanman gerekir?
Sarraç bunu düşündü. Beynini tarafsız bir yere getirmeye çalıştı. Rüyasındaki odayı, beyaz tahtayı, fotoğrafları, örümcek ağını düşündü. Bunları Molnar'a söylemeyi düşündü ama sonra vazgeçti. Daha fazla şey öğrenene kadar bekleyecekti.
Finansman dedi Sarraç. Molnar başıyla onayladı.
Yanus'a ödemek için paraya ihtiyacım var. Seyahatler, harcamalar ve yapması gereken anlaşmaları finanse etmek için para. Tüm harcamalar Berk ve Kollander tarafından onaylanmalı.
Öylesi de mümkün değil. Birazını kendim ayarlayabilirim. Seyahat faturaları uydurur ya da başka kaynaklar için olduğunu söylerim. Ama bu da uzun vadeli olmaz.
Sarraç sessizleşip düşündü. Muhtemelen bir destekçiye ihtiyacım olur dedi sonunda. Soru sormadan para vermeye hazır birine.
Aklına bir isim geldi. Aynı ismi Berk daha o akşam dillendirmişti.
Kim olduğunu hatırlıyor musun diye sordum onlar.
Von Katzow dedi Sarraç daha düşüncesini bile bitirmemişken. Eugene von Katzow.
Molnar ona uzun eleştiren bir bakış attı.
Bundan emin misin David? Bu işe Duke'u dahil etmek her şeyi karıştıracaktır. Onun ismi bazı yöneticiler için hala sıkıntı. Onu basına yem ettiler biliyorsun.
Sarraç düşünmeye, zihninin içinde dönmeye başlayan küçük bilgi parçalarını düzenlemeye çalıştı.
Yanılıyor da olabilirim elbette dedi bir süre sonra. Berk arabada Katzov'dan bahsetti. Belki isim oradan aklımda kaldı. Bildiğin gibi buradaki bağlantılar henüz çok iyi çalışmıyor.
Sarraç parmaklarıyla alnına vurdu. Molnar onayladı. Pekala şimdilik geçelim onu. Diyelim ki finansmanı hallettin. Sonraki adım ne olur? Bağlantıları ve buluşmaları nasıl çözersin?
Sarraç düşünce akışına geri dönmeye çalıştı. Sonra kafasını iki yana salladı.
Kusura bakma aklıma hiçbir şey gelmiyor.
Bir araba belki de diye sordum onlar.
Hayır, böylesi bir kaynak ondan hoşlanmaz. Egosunu tatmin edecek bir yer olması gerekir.
Bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteren iyi bir restoran ya da kulüp.
Arabalar
bir elini salladı.
Avır zıvırlar içindir. Molnar sırıttı, dilini dişlerinde gezdirdi. Sana öğrettiklerimi hatırladığını duymak güzel. Haklı sayılırsın. Yanus gibi birisiyle buluşmak için oldukça özel bir yer gerekir. Göze batmayan ama yine de çekici bir yer.
Molnar sustu ve sanki Sarraç'ın bir şey demesini bekler gibi oldu.
Yanus hakkında ne kadar şey biliyorsun diye sordu Sarraç.
Bu soru Molnar'ı şaşırtmışa benziyordu. Açıkçası Berk'ten fazlasını değil, başka bir deyişle hiçbir şey. Sadece olağanüstü derecede iyi yerleştirilmiş bir kaynak ve bir de yamuk yapılmaması gereken birisi. Ama dediğim gibi ben onu işe almak için bir çeşit sırrından faydalandığını düşünüyorum.
Molnar bir kez daha dilini dişlerinin üzerinde gezdirdi. Bu bir tedirginlik belirtisi miydi yoksa hep sahip olduğu bir tik miydi? Sarraç emin olamıyordu.
Pekala David, gel finansmana geri dönelim. Senin de dediğin gibi paraya ihtiyacın vardı. En azından bir tane gizli hesap kullanmış olmalısın, belki daha fazla. Bu biz adadayken aklıma geldi. Defterinde para ya da ödemelerle ilgili bir şey var mıydı?
Sarraç başını iki yana salladı. Hiçbir şey. En azından anlayabildiğim kadarıyla.
Yazık dedim onlar. Bana kalırsa para doğrudan Yanus'a giden tek ipucumuz. Eminim sen de böyle düşünüyorsundur.
Durakladı, dişleriyle yaptı. O hareketi tekrarladı.
Kontrolü yeniden ele almadın. Tek bir yolu var.
Yanus'u bulmak dedi Sarraç. Neyse ki o düşünce benim de aklıma geldi. Molnar bu alaycı tondan rahatsız olmuş gibi görünmüyordu.
Dinle David, kasa işi Berg'in sorunu, bizi etkilemez. Eğer bu yüzden gücünden olmaya hazırsa ne âlâ. Ama Janus meselesi hakkında ne Berg'in ne de Kollander'in bir şey bildiğini düşünürsek, seni herhangi bir şeyle, en azından elle tutulur bir delille suçlamaları mümkün değil. Demek istediğimi anlıyor musun?
Sarraç onaylar biçimde başını salladı.
Janus ya da başka bir belge olmadan ellerinde bir dosya olduğu söylenemez değil mi diye devam ettim onlar. Senin ya da benim kuralları çiğnediğimizi kanıtlayamazlar. Tek yapmamız gereken Janus'un hiçbir zaman var olmadığından emin olmak. Gereken her şeyi yapmak ve...
Sırrı korumak diye düşündü Sarraç.
38. Bölüm. Atıf'ın ateşi vardı. Muhtemelen oldukça yüksekti. Vücudu ağrıyor, başı zonkluyordu. Şehir merkezinde tüm gece açık olan sadece bir eczacı vardı ve Atıf da o riski göze alamıyordu. Oraya gitmek yerine ağzına iki parasetamol daha attı ve çatlaklar içindeki lavaboya eğilip musluk suyu içerek hapları yuttu. Högbergs Gatan'da olanlardan sonra daha da kötü bir durumdaydı. Olayı videoya alan akbabaların onun yalnızca sırtını çektiklerinden emindi. Ama yan sokaktaki kızıl saçlı kız onu kandırmıştı. Islık çalarak Atıf'ın içgüdüsel olarak dönmesine sebep olmuş, sonra da yüzünün fotoğrafını çekmişti. Atıf daha ne olduğunu anlamadan da ortadan kaybolmuştu. Temiz işte. Janus hala bir adım önündeydi. Tüm ipuçlarını temizliyordu. Atıf, Högbergs Gatan'da neler olup bittiğini tahmin edebiliyordu. Kapı çalınmış ve Rico açmıştı. Demek ki Janus ya da Rico'nun tanıdığı ya da kendisine zarar vermeyeceğine, içeri girmesine izin verecek kadar inandığı birisiydi. Çiçek siparişi getiren birisi, bir postacı. Tehdit oluşturmayan herhangi biri de olabilirdi. Bu defa silah yoktu. Komşuların dikkatini çekecek gürültülü sesler çıkarılmamıştı. Karnına iki sağlam bıçak darbesi. Muhtemelen Rico kapıyı açar açmaz atılmıştı. Yaralara bakılırsa uzun ince bir bıçaktı. İç organları hedefliyorsanız doğru seçimdi. Vakaların %90'ında derin abdominal hasarlar ya ağır kanama ya da derin şoka sebep olurdu. İki kere bıçaklandıktan sonra Rico yere yığılmış ve evin holünde kan kaybından ölmeye başlamış, Janus da serin kanlı biçimde uzaklaşmış olmalıydı. Ancak Rico belli ki vücudu farklı tepki veren %10'luk kesimdendi. Bu kimselerin böbrek üstü bezleri öyle çok adrenalin pompalıyordu ki yaranın ağırlığına rağmen ayağa kalkabiliyor, hatta uzun bir süre yürüyebiliyorlardı. Atıf kıyafetlerinin hepsini plastik bir torbaya sıkıştırdı, torbayı bağladı ve kapıya doğru attı. Sonra banyoya girip duşu açtı. Başını ve omuzlarını suyun altına sokup ellerinde ve kollarında kalan son kan kalıntılarını ovaladı. Bir süre sonra çömeldi, bedeni fena ağrıyordu. 6, belki de 7 seviyesinde. Bir iki gün dinlenmeli ve yeni bir plan yapmalıydı. Högbergs Gatan'da bir şeyler bulmayı başarmıştı. Çekilen video çoktan internete yüklenmişti. Rico'nun kaldırımda bir kan gölü içinde ölümü izlenilebiliyordu. Atıf'ın yüzü neyse ki görünmüyordu ama diğer adamınki ortadaydı. Gözyaşlarını bile görebiliyordunuz. Oradayken yaşadığı hissiyatı üzerinden atamamıştı. Yüklenen videoda onu daha emin yapmıştı. Kafasını çevirişi, gözlerindeki dikkatli bakışları, beden dilinin bazı zor fark edilir yönleri. Bu adam bir polisti. Sabatini'ye Janus'u sormuştu ve olan bitenden haberdar gibiydi. Penisinin etkisini göstermeye ve vücudu daha iyi olmaya başlayınca Atıf onun izini sürmeyi deneyecekti. Sarraç bütün yeni kilitleri kullanarak kapıyı kilitledi. Bitkindi ve daha fazla konuşamayacaktı. Tek yapmak istediği kendini yatağa atmak ve gözlerini kapatmaktı. Son birkaç gündür yaşadığı her şeyin, keşfettiklerinin hepsinin yalnızca tuhaf bir rüya olduğuna kendini inandırmaya çalışacaktı. Sabah eski yatağında uyandığında hayat kafasındaki yarığın öbür tarafında devam edecekti ve tüm bu kabus sona erecekti. Elbette yatak odası duvarındaki mesaj tamamen silinmişti. Onu muhtemelen Janus temizlemişti. O kadar iyi bir iş çıkarmıştı ki çıplak gözle tek bir iz bile göremiyordunuz. Neden Molnar'a gerçeği söylememişti? Sabatini'nin hem Janus'tan hem de Erik Johansson'dan bahsettiğini, neden ona rüyasındaki odayı ya da Brian Hansen'in ölümüyle ilgili kayda değer bir şey hatırladığını anlatmamıştı? Cevap basitti. Derinlerde bir yerde hala Janus'u ve ortak sırlarını korumaya çalışıyordu. Hem de korumaya çalıştığı kişi muhtemelen bir katil olmasına rağmen. Gözlerini kapatır kapatmaz Sabatini'nin kireç gibi yüzü gözünün önüne geldi ve hırıltılı nefesini duydu. Janus sembolüyle taçlandırılmış 5 adamlık bir liste. Şimdi 4'ü ölmüştü. Neden? Bu soru hala bir yanıt bekliyordu. Ama olan biten her şey en azından zihnine bir şeyler yapmıştı. En yardımcı olanı muhtemelen Molnar'la yaptığı sohbetti. Ofisini boş bulduğundan bu yana Sarraç bir şeyleri gözden kaçırdığı hissine kapılıyordu. Durumu yanlış yorumladığını düşünüyordu. Şimdi ise bundan emindi. Ofisi kendisi boşaltmıştı. Hatta gecenin bir yarısı oraya gidip kutuları taşıdığını hatırlayabiliyordu. Her şeyi daha güvenli gözetleyen gözlerden uzak bir yere taşıyordu. Bu da demekti ki rüyasındaki oda gerçekten vardı. Orası karargahı, tüm Janus operasyonunu yönettiği yerdi. Dışarıda kış karanlığının içinde bir yerde, belki de sadece birkaç blok ötedeydi. Sarac'ı bekliyor ve sırlarını koruyordu. Eğer yapbozu tamamlamak için ciddi bir girişimde bulunacaksa, ihtiyaç duyduğu başlangıç noktası o odaydı. Asıl soru odayı gerçekten bulmak isteyip istemediğiydi. Ağır ağır uykuya dalarken kısa bir süre gri bir arafta süzüldü. Uzaklarda bir siren çalıyordu. Dışarıdan mı yoksa kafasının içinden mi geliyordu bilmiyordu. Üst kattaki daireden sesler geliyordu. Orada birisi sert adımlarla yürüyordu. Hayalinde bir imge belirdi. Ona arkasını dönmüş kapüşonlu, karanlık bir silüet. Silüet yavaş yavaş neredeyse ağır çekimde geriye döndü. Işık önce adamın omuzlarına, sonra da kapüşonuna vurdu. Ancak tam yüzüne ulaşacakken Sarraç tam adamı tanıdığını hayal ederken başka bir düşünce peyda oldu ve birden ayılıp uyandı. Bir şey unutmuştu. Uyumadan önce kontrol etmesi gereken bir şey vardı. Yataktan kalkıp sendeleyerek banyoya gitti. Lavabonun altındaki dolabı açıp Berg'in ona verdiği çantayı çıkardı. Fermuar takılmıştı ama biraz zorlanınca açıldı. Çantanın tepesinde mavi bir kurşun geçirmez yelek vardı. Çarpışmada hayatını kurtaran yeleğe benziyordu. Yeleğin altında bir ayakkabı kutusu vardı ve kapağında kısa bir mesaj yazılı bir not kağıdı duruyordu. Büyük, çentikli harfler ona hastanede gördüklerini hatırlattı. Her şey Janus'la başlayıp bitiyor. Kutu kalkık burumlu, seri numarası silinmiş bir 6 patlar barındırıyordu. 25. ayrımın sonu. Sayfa 280.